Ayrım 3, sayfa 18. İçimizdeki bu coşku, onun için önemli, benim için ikinci derecede olan Saint-Michel'de söze de biraz daha artmıştı. Bunun sebebi okulda Katolik eğitim verilmesi değildi. Tam tersine kendilerini körü körüne cifrit inançlarına adamış öğretmenlerimizden nefret ediyorduk. Yatılı okul binalarının kampüsünde zirvede bulunan bir zamanlar Citao kardeşlere ait bir manastırın çevresinde kurulu olmasıydı. Yukarıda gizli buluşma yerlerimiz vardı. Biri tam çanın dibindeydi. Vadiyi panoramik olarak görebiliyorduk. Bir diğeri ki en fazla burayı tercih ediyorduk. Avluyu çevreleyen dehlizlerin bulunduğu yerdi. Havarilerin heykelleri de oradaydı. Elinde hacı değneğiyle Aziz Büyük Yakup'un veya Naca'yla Aziz Matta'nın aşınmış yüzlerinin gölgesinde dünyayı yeniden kuruyorduk. Litürjik dünyayı. Sırtımızı tütünlere dayıyor, izmaritlerimizi metal bir pastil kutusunda söndürürken kahramanlarımızı kafamızda canlandırıyorduk. İsa'nın sözlerini yaymak için yollara düşen ve arenalarda can veren ilk şehitler, ayrıca Aziz Agustinus, Aziz Thomas, Jean de la Cruz, kendilerimize Vatikan'ın kırış kırış olmuş kardinallerini silkeleyerek kilise hukukunda devrim yapan ve tüm dünyada yeni Hristiyanlar kazanmak için yepyeni çözümler bulan modern haççılar, din savaşçıları, teologlar olarak kabul ediyorduk. Diğer öğrenciler kızların yatakhanelerine girmek için planlar yaparken ve Walkman'lerinde günün modalı şarkılarını dinlerken biz sürekli olarak Kudas'ın gizeminin metinlerini, Aristoteles'i, Agunolu Aziz Thomas'ı konuşuyor, gerçekleşmesinin çok yakın olduğunu düşündüğümüz İkinci Vatikan Konsili üzerinde yorumlar yapıyorduk. İç avludaki kesilmiş otların, buruşturduğum gazolet paketlerindeki tütünün kokusunu hala duyuyorum. Ve seslerimiz, hayat dolu seslerimiz, kahkahalarımız hala kulaklarımda. Bu gizli toplantımız her zaman Bernard'ın son sözleriyle sona eriyordu. Bunu yapan nedir? Her şey bir lütuf. Bu söylediğinde her şey söylenmiş oluyordu. Notre Dame'ın olguları beni kendime getirdi. Saatime baktım. 17:45'ti. Pazartesi akşam duası başlıyordu. Uyuşukluğumdan silkindim ve ayağa kalktım. Şiddetli bir acıyla iki büklüm oldum. Durumu artık daha iyi kavruyordum. Luke yaşam ile ölüm arasındaydı. İntihar çıkışı olmayan bir umutsuzluğun eş anlamlısıydı. Yürümeye başladım. Hafifçe toparlıyordum. Elim sol kasımdaydı. Gri yağmurluğumun içinde dalgalandığımı hissediyordum. Tek tutunma noktam, karnımın üzerine kavuşturduğum ellerim ve uzun süreden beri kemerimde taşıdığım USB Hacker Koç'tu. Gölgesi bir yılan gibi önünde kıvrılan bir hayalet polis, restorasyonu yapılan Kora bölümündeki kiliseyi gizleyen uzun beyaz perdenin suç ortağı. Dışarıda yeni bir şok yaşadım. Hayır, gün ışığından değildi bu. Aklıma gelen ve yüreğimi delen başka bir anıydı. Luke'un beyaz, tozlu yüzünde geniş bir gülümseme vardı. Kızıl saçları, eğri burnu, ince dudakları ve yağmur altında gülen birer su birikintisi gibi parlayan iri gri gözleri. O anda bir vahiy geldi sanki. Gerçek bugün gözümden kaçmıştı. Luke Soyberas intihar edemezdi. İşte bu kadar basitti gerçek. Onun yapısında bir Katolik asla hayatına son veremezdi. Hayat Tanrı'nın bir armağanıydı ve asla istediğin gibi kullanamazdın. Cinayet Masası Müdürlüğü, Kude Öferet 36 numara. Koridorları, koyu gri yer döşemeleri, zemine tutturulmuş elektrik kabloları. Eğik tavanlı ofisleri asla ilgimi çeken bir yer olmamıştı. Sadece hiçbir özelliği olmayan korunaklı bir mekandı benim için. Üstelik dikkatimi çekecek ne tütün ne de sel kokusu vardı burada. Bununla birlikte içeriye insan midesini kaldıran bir nem kokusu hakimdi. Bu beni hep rahatsız etmişti. Kendimi canlı bir organizmanın içinde dolaşıyormuş gibi hissediyordum. Kokuşmuş bir organizmanın. Bu tabii ki Afrikalı geçmişimden kaynaklanan bir tanrıdan başka bir şey değildi. Orada katı cisimleri terleyen bir tür organik varlıklar olarak algılamak gibi bir deformasyona uğramıştım. Aralık kapılarda insanların ikircikli bakışlarını yakalıyordum. Herkesin olaydan haberi vardı. Ne Luke hakkında izahat vermek ne de mesleğimizin sorunlarıyla ilgili sıradan sözleri duymak istemediğimden adımlarımı hızlandırdım. Evrak kutuma bırakılmış kağıtları aldım ve ofisin kapısını kapattım. İnsanların bakışları olayların gelişimi hakkında bana bir fikir vermişti. Herkes Luke'un olayıyla ilgili olarak kendi çapında bir araştırma yapacaktı. Bir soruşturma başlatılacaktı. Büyük başlar işe müdahale edecekti. Depresyon savı öncelikliydi. Ama İGS'nin İçişleri Araştırma Müfettişliği adamlarının Luke'un hayatını kurcalamaya başlayacaklardı. Kumar oynuyor mu, borcu var mı, yasa dışı bazı işlere karışmış mı araştıracaklardı. Hiçbir sonuç alınmasa da alışılagelen sıradan bir soruşturma bazı şeyleri lekeleyecekti. Midem bulanıyordu. Uyumak istiyordum. Pardösümü çıkardım. İçeri sıcak da olsa ceketime dokunmadım. İpek astarının verdiği rahatlık duygusunu seviyordum. Sanki ikinci bir ten gibi. Koltuğuma oturdum ve ofisimi, üçüncü tenimi dikkatle inceledim. Duvar diplerinde yığın yığın dosyaların durduğu 5 metrekare genişliğinde penceresiz bir oda. Evrak kutumdan aldığım kağıtlara bir göz attım. Sorgu ve tanık tutanakları, şüphelilere ait ayrıntılı telefon faturaları ve banka dekontları, yargıçların bazı talepleri. Ayrıca İçişleri Bakanlığı tarafından sabah akşam basılıp yollanan suç dokümanlarının içeren dergi, Ile de France'daki en önemli vakaları özetleyen telgraflar, her zamanki çamur banyosu. İçlerinden en önemlileri yardımcılarımın postitler üzerine yazıp bıraktıkları ve gün içinde sonuçlanan veya açmaza giren olayların şifreleri notlarıydı. Bulantım gittikçe artıyordu. Mesajlarımı bile dinlemek istemiyordum. Ne cep telefonundakileri ne de sabit hattakileri. Varna'ya en yakın kent olan Nogent'te rotaya veya jandarmasıyla görüşmeyi tercih ettim. Ve Luke'un kurtarılması sırasında olay mahallinde bulunan yüzbaşıyı telefona istedim. Adam da Svensson'un söylediklerini teyit etti. Üzerlerinde ağırlıklar bulunan bir beden, acil hastaneye intikal, ölümün eşiğinden dönüş. Telefonu kapattım. Ceplerimi yokladım. Filtresizlerimi buldum. Paketten bir sigara çıkardım. Çakmağımı elime aldım. Bir yandan düşünüyor, bir yandan da bu ritüelin her ayrıntısının tadını çıkarıyordum. Hışırtılı ve sade bir paket, havaya yayılan ve Zippo benzinin kokusuyla karışan doğu tütününe özgün bir koku. Altın bir fetüs gibi parmaklarımın arasında kalan tütün taneleri. Sonra ciğerlerime kadar inen ağız dolusu duman. Saat 18.00 olmuştu. Postitlerdeki şifreli notları okumaya başladım. Hepsinin altında bana destek veren küçük mesajlar vardı. Yanındayım, Frank. Kaybedilmiş bir şey yok, Giles. Şimdi cesaret zamanı, Philip. Hepsini yapıştırdıkları yerden aldım ve kenara koydum. Artık günün iyi ve kötü yanlarını muhasebesini yaparak işe koyulmalıydım. Parkov, Luke Blank'ın, DPJ'sinin yani adli polis birimi Stalingrad'da bulunan parçalanmış cesetle ilgili dosyayı bize iletmeyi reddettiğini söylüyordu. Bu cinayet, Willett'te bir aydan beri soruşturduğumuz uyuşturucu tacirleri arasındaki hesaplaşma ile ilgili olabilirdi. Red cevabı beni şaşırtmamıştı. Ezelden beri DPJ ile cinayet masası arasında bir rekabet vardı. Herkes evini ve sahip olduğu cesetleri iyi korumalıydı. Bir sonraki mesaj daha olumluydu. 15 gün önce Serti Ponta ise DPJ'sinde görevli bir devre arkadaşım bir cinayet hakkında bana da danışmıştı. Kurban 59 yaşında estetikçi bir kadındı. Park yerinde öldürülmüştü. 16 ustura darbesiyle. Hırsızlık yoktu, tecavüz yoktu ve görgü tanığı. Soruşturmayı yürüten polisler bunun bir aşk cinayeti olduğunu söylemişler. Sonra da bir sapığın işi demişlerdi. İçinde bulundukları açmazdan çıkabilmek için. Cesedin fotoğraflarını incelerken birçok ayrıntı dikkatimi çekmişti. Ustanın vücutta açtığı yaralar açısından katilin kurbanla aynı boyda hatta daha kısa olduğu anlaşılıyordu. Ama eski manastırlarda kullanılan ve günümüzde ancak antikacılarda bulunabilen ustura ilginç bir parçaydı. Ayrıca bu tip silah genellikle fahişeler arasındaki hesaplaşmalarda ki genelde surat parçalamakta kullanılırdı. Erkekler ise doğrudan karın deşmek için bıçağı tercih ederdi. Ustura darbeleri yüz, göğüsler ve göbek altında yoğundu. Katil kurbanın cinsel bölgelerine yönelmişti. Ayrıca yüze saldırarak burnu, dudakları ve gözleri kesmişti. Katil kurbanın yüzünü parçalayarak sanki kırık bir aynada yansıyan kendi görüntüsüne odaklanmıştı. Savunma yaraları bulunmadığını, bunun herhangi bir mücadelenin olmadığını gösterdiğini not etmiştim. Estetikçi hiçbir şeyden kurtulanmamıştı. Saldırganı tanıyordu. Kerry'deki meslektaşıma kurbanın bir kızı veya kız kardeşi var mı diye sormuştum. Devre arkadaşım da yeniden aileyi sorgulayacağını söylemişti. Postitlerin üzerinde sadece şu cümle vardı. Kızı itiraf etti. Telefon numaralarını, banka dekontlarını kenara ayırdım. Onlara yoğunlaşacak durumda değildim. Başka bir kağıt tomarına yöneldim. Yeni basılmıştı. Bir önceki nöbetim sırasında yetiştiremediğim soyguna ait bir gözlem raporuydu. Öğlen saatlerinde bir veya birkaç soyguncu mağaza sahibi alarmı çalıştırmaya fırsat bulamadan bir kuyumcu dükkanına girmişti. Mücevherleri kasayı ve kadını yanlarında götürmüşlerdi. Ertesi sabah da kadının cesedi Man kenarındaki ormanın kalanında toprağa yarı gömülü olarak bulunmuştu. Mayer'in tanımlamasına göre kadının cesedinin bir kısmı toprağın ve yaprakların altına gizlenmişti. Ve kadının ayakkabıları gömüldüğü yerin yanında dikey olarak yerleştirilmişti. Neden ayakkabılar? Aklıma geçmişte bir olay geldi. Afrika'ya gitmeden önce gönüllü insani yardım kuruluşlarında çalıştığım bir dönemde çevre yollarının viyadük altında yaşayan göçmen ailelerine yiyecek ve tıbbi malzeme dağıtan bir otobüsle Kuzey Ben dolaşmıştım. Bu sayede de Roman kültürünü inceleme fırsatım olmuştu. Yoldan çıkmış ve pis görünümlerinin altında belli kuralları olan, özellikle de aşk ve ölüm konusunda çok örgütlü bir toplum olduklarını keşfetmiştim. Özellikle de defin törenleri sırasındaki şu ayakkabı hikayeleri beni oldukça etkilemişti. Çingeneler ölülerini gömmeden önce ayakkabılarını çıkarıyor ve mezarın yanına bırakıyorlardı. Neden? Hatırlamıyorum ama benzerlik aklımı kurcalıyordu. Telefona uzandım ve Malaspe'yi aradım. Elimdeki en soğuk ve en az konuşan polisti. Bu nedenle lükstan bahsetmeyeceğimi biliyordum. Lafı dolandırmadan Roman kültürünü bilen bir uzman bulmasını ve de defin ritüellerini öğrenmesini istedim. Eğer şüphelerim doğruysa Çingene topluluklarının çevresinde eşelenmek gerekecekti. Malaspe'yi anladığını söyledi ve tahmin ettiğim gibi kişisel tek bir kelime etmeden telefonu kapattı. Yeniden önümdeki kağıtlara döndüm ama boşuna. Bir şeye odaklanmama imkan yoktu. Tutanaklara göz atmaktan vazgeçtim ve çıfıt çarşıma rafa kaldırılmış, yani polis dilinde çözümsüz dosyalarımın durduğu duvarlara bakmaya başladım. Sınıflandırmak istemediğim eski vakaları içeren dosyalardı bunlar. Cinayet masasında bu tür dokümanları saklayan tek polistim. Aynı zamanda da soruşturmayı arada bir kurcalayarak veya yeni bir vakayla bağlantı kurarak zaman aşımı süresini cinayet vakalarında 10 yıl uzatabilen tek kişiydim. Gözüm bir kolonun üzerinde raptiyelenmiş küçük bir kızın fotoğrafına takıldı. Adı Cecilia Block'tu. Cesedi 1984'te yanmış bir halde Saint Michel de Cezanne'ın birkaç kilometre uzağında bulunmuştu. Suçlu asla yakalanamamış, vücudu yakmak için küçük aserol bombaları kullandığı dışında hiçbir ipucu yoktu. Bir soru içimi kemiriyordu. Katil küçük kızı önceden öldürmüş müydü yoksa diri diri mi yakmıştı? Polis olduktan sonra dosyayı yeniden açmıştım. Olay yerine gitmiş, jandarmayla yakınlarda oturanlarla görüşmüş ancak hiçbir sonuç elde edememiştim. Duvarda bir çocuğun daha fotoğrafı vardı. Ingrid Corell'in. Öksüzdü. Şu sıralar 12 yaşlarında olmalıydı ve yuva yuva dolaşarak büyüyordu. Dolaylı yoldan 1996'da anne babasının ölümüne sebep olduğum bir kız çocuğuydu ve adımı vermeden onu bir yatılı okula yerleştirmiştim. Cecilia Clock, Block, Ingrid Corell'in. Benim hayaletlerim, benim tek ailem. Silkindim ve saatime baktım. Neredeyse 20.00 olmuştu. Harekete geçme zamanıydı. Bir üst kata çıktım. Narkotik şubenin giriş kodunu yazdım ve ofislerine girdim. Sağ tarafa, Luke'un soruşturma ekibinin oturduğu açık ofise yöneldim. Kimse yoktu. Ama muhtemelen her zaman gittikleri biyostrolardan birinde huzur içinde kafa çekmek için buluştuklarından emindim. Luke'un adamları, Code Orfe'nin en sağlam polisleriydi. Onları sorgulayacak olan İGS'nin adamlarına şans diledim. Tek kelime etmeyeceklerdi. Hiç duraksamadan Luke'un kapısının önünden geçtim. Yandaki bölmelere bir göz attım. Boştu. Geri döndüm, tokmağı çevirdim. Kilitliydi. Cebimden maymuncuk demetini çıkardım ve birkaç saniyede kilidi açtım. Gürültü yapmadan içeri süzüldüm. Luke etrafı toplamıştı. Masanın üstünde tek bir kağıt bile yoktu. Duvarlarda araştırma ile ilgili bir not bulunmuyordu. Mıknatıslı panodan suç mahallelerinin fotoğrafları kaldırılmıştı. Yerde tek bir dosya dahi kalmamıştı. Eğer Luke gerçekten gitmek isteseydi, başka türlü davranması beklenemezdi. Gizemin tadı kişinin temel özelliklerinden biriydi. Birkaç saniye kımıldamadan durdum. Mekanı incelemek için Luke'un odası benimki kadardı. Tek farkı bir penceresinin olmasıydı. Masanın çevresini dolandım. Luke'un bir eskiciden aldığı 30'lu yıllardan kalma bir mobilyaydı ve koltuğun arkasındaki mantar panoya doğru ilerledim. Üzerinde hala birkaç fotoğraf vardı. Profesyonel çekimler değillerdi. 8 yaşında Camille, 6 yaşında Armand'ın fotoğrafları. Karanlıkta çocukların fotoğraf kağıdındaki gülümseyişleri bir gölün yüzeyindeymiş gibi parlıyordu. Panoda ayrıca çocukların çizdiği resimler de vardı. Periler, küçük bir ailenin yaşadığı evler, elinde kocaman bir silahla uyuşturucu satıcılarını kovalayan baba. Parmaklarımı bu resmin üzerinde dolaştırdım ve kendi kendime mırıldandım. Ne yaptın? Kahrolası, kendine ne yaptın? Her çekmeceyi açtım. İlkinde kırtasiye malzemeleri, kelepçeler ve bir kitabı mukaddes vardı. İkincisinde ve üçüncüsünde yeni dosyaların yanı sıra çözümsüz vaka dosyaları duruyordu. Kusursuz raporlar, özenle tutturulmuş çalışma notları. Luke asla bu derece düzenli çalışmazdı. Burada olağanüstü bir mizansen sergilenmişti. Birinci sınıf bir ofis haline getirilmişti. Bilgisayarın önünde durdum. Bir PC ile özel bir bilgi bulma şansı neredeyse hiç yoktur ama içimin rahat etmesini istiyordum. Mekanik bir şekilde espas tuşuna bastım. Ekran aydınlandı. Fareyi alıp ikonlardan birine tıkladım. Program şifre sordu. Tamamen rastgele olarak Luke'un doğum tarihini girdim. Reddedildi. Kamil ve Armand'ın adlarını yazdım. İkisi de peş peşe reddedildi. Işık yandığında dördüncü bir deneme daha yapmak üzereydim. Bu da ne diyorsun? Eşikte Dudu diye çağrılan Patrick Doket duruyordu. Luke'un ekibinin iki numaralı adamıydı. Bir adım ilerledi ve yeniledi. Bu kahrolası büroda ne arıyorsun? Sesi sımsıkı kapalı dudakların arasından ıslık gibi çıkmıştı. Ne soluk alabiliyor ne de konuşabiliyordum. Dudu ekibinin tehlikeli adamıydı. Daha önce bir yerel yani arama ve müdahale biriminde görev yapmıştı. 30'lu yaşlardaydı. Melek başını andıran bir kafası, aşınmış meşin ceketinin içinde yapılı geniş omuzları vardı. Saçları yanlardan kısa, ensede ise uzundu. Bir başka ayrıntı ise sağ şakanın üzeri usturayla 3 sıra kazınmıştı. Durduğu bilgisayarı işaret etti. Hala şu boktan araştırma ha? Neden boktan? Cevap vermedi. Tutulduğu öfke kriziyle omuzları sarsılıyordu. Ceketinin önünü açtı ve 45 kalibrelik bir Glock 21'in kabzası göründü. Bu tüm ekibin kullandığı silahtı. Alkol kokuyorsun sanırım. Herif biraz daha ilerledi. Ben geriledim, korkudan karnıma ağrı girmişti. Bir kadehten ne çıkar değil mi? Doğru tahmin etmiştim. Luke'un adamları kafa çekmek için ortadan yok olmuşlardı. Eğer şimdi diğerleri de geri dönerse rakip şubedeki meslektaşları tarafından linç edilen bir polis olabilirdim. Ne arıyorsun? Diye öfkeyle solur gibi sordu. Tam karşımda durarak. Luke'un bu duruma nasıl düştüğünü öğrenmek istiyorum. Sen kendi hayatına bak, cevabı bulacaksın. Luke asla hayatı inkar etmezdi ne olursa olsun. Hayat Tanrı'nın bir lütfudur ve vaazlarına başlama. Dudu gözlerini benden ayırmıyordu. Aramızda sadece Luke'un masası vardı. Hafifçe sallandığını fark edince rahatladım. İyice sarhoştu. Basit ve anlaşılır sorularda karar kıldım. Son haftalarda nasıldı? Bu seni neden ilgilendiriyor? Ne? Üzerinde çalışıyordu. Ne üzerinde çalışıyordu? Dudu eliyle yüzünü sıvazladı. Duvar boyunca süzüldüm ve ondan uzaklaştım. Bir şeylere bulaşmış olmalı. Gözlerimi ondan ayırmadan devam ettim. Belki de moralini alt üst eden bir araştırma. Dudu sırıttı. Sen ne arıyorsun? Ölümüne sebep olan bir vaka mı? Zizu'na sarhoş olmasına rağmen doğru kelimeyi bulmuştu. Luke'un intiharını aydınlatmam gerektiğine göre bu benim varsayımlarımdan biriydi. Onu dönüşsüz bir umutsuzluğa düşüren bir soruşturma. Katolik inancını alt üst eden bir vaka. Üsteledim. Ne üzerinde çalışıyordunuz kahrolası? Ben geri çekilmeye devam ederken Dudu göz ucuyla beni takip ediyordu. Cevap vermek yerine gürültülü bir şekilde geğirdi. Bu kez ben gülümsedim. Kurnazlık et bakalım. Yarın İGS'nin adamları tarafından sorgulanacaksın. Onlar bana vız gelir. Herif bilgisayara bir yumruk attı. Ateşler çıktı. Hırlar gibi konuştu. Luke bir şeyin peşinde değildi anlıyor musun? Hiçbir şeyin peşinde değildik. Tanrı'nın cezası. Geri döndüm ve yavaşça bilgisayarı kapattım. Zamanı gelince diye mırıldandım. Tutum değiştirmen yararına olur. Şimdi bir de avukat gibi konuşuyorsun. Tam karşısına dikildim. Küçümseyici tavırlarından ve bu ağız dalaşından usanmıştım. Beni iyi dinle ukala herif. Luke benim en iyi dostumdur anlıyor musun? Artık bana boş gözlerle bakmayı kes. Onun intiharının sebebini bulacağım. Her ne pahasına olursa olsun. Ve sen buna engel olamayacaksın. Bunu söyledikten sonra kapıya doğru yöneldim. Eşikten çıkmak üzereyken Dudu tükürür gibi konuştu. Kimse ötmeyecek Duri. Eğer boka çomak sokarsan herkese bulaşır. Peki bu konuda bir şeyler anlatmak istersen dedim. Başımı geriye doğru çevirerek. Cevap vermek yerine orta parmağını gösterdi.